Gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz. Türkçenin sesinde hafta içi her gün saat 17.10'da sizlerleyiz. Bekleriz. Gün akşam oldu. Sevgili dostlarımız, merhabalar tabii ilk önce. İlk önce merhaba ile başlayalım, sonra konumuz her ne olacak, sonra girmeye çalışalım. Ama bir konumuz yok, öyleyse nasıl gireceğiz? Nereden başlayacağız? Nereden başlayacağız? Bize hemen şiirler yol gösteriyor. Şiirler diyor ki bize, beni oku ve benden yola çıkarak bir şeyler ifade et. Öyle diyor yani, ben buradan bakınca değerli dostlarımız öyle görüyorum. Bugün de programa girmeden önce şöyle bir bakayım, acaba ne okuyabilirim, ne okuyabilirim, ne okuyabilirim, üç kere tekrar ediyorsunuz diye düşünürken, henüz yani son dakikalarında programın, 8-10 vapuru geldi aklıma, Cemal Süreyya geldi. Onu paylaşsak ve onun üzerinde biraz konuşsak, ne dersiniz? Türkçeyi en iyi kullanan şairlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve onun Arıdolu Türkçesiyle yazılmış 8-10 vapurunu sizlere sunmaktan büyük bir haz duyacağımı da peşinen belirtmek isterim. Ben okuyayım, siz dinleyin, sonra konuşalım. Hadi bakalım. Buyurun. Sesinde ne var biliyor musun? Bir bahçenin ortası var. Mavi ipek, kış çiçeği. Sigara içmek için üst kata çıkıyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Uykusuz Türkçe var. İşinden memnun değilsin. Bu kenti sevmiyorsun. Bir adam gazetesini katlar. Sesinde ne var biliyor musun? Eski öpüşler var. Banyonun buzlu camı. Birkaç gün görünmedin. Okul şarkıları var. Sesinde ne var biliyor musun? Ev dağınıklığı var. İkide bir elini başına götürüp rüzgarda dağılan yalnızlığını düzeltiyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Söylemediğin sözcükler var. Küçücük şeyler belki. Ama günün bu saatinde anıt gibi dururlar. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Bir Cemal Süreyya klasiği okuduk, 8-10 vapuru. Çok bilindik, şiirseverler tarafından her ortamda belki okunması istenen güzel eserlerden, çok arı duru Türkçe ile yazılmış Ve gerçekten de çok etkileyici. Yani bir şeyin hem arıdır oluşu hem de yüreklere dokunması ayrı bir haz veriyor insana desem herhalde doğru bir cümle kurmuş olurum. Cemal Süreyya bu şiirinde veya birçok şiirinde özellikle işlediği kadın teması gerçekten de ilginçtir. Diğer şairlerle belki de benzeşmeyen, benzeşmesi de gerekmeyen önemli bir yöndür bu. Özellikle değerli dostlarımız, Cemal Süreyya'nın yaşadığı hayatta kadını betimlemesine baktığımızda kadının yüzünü resim tablolarından gözlerini güneş sarnıcına kadar benzettiği ve kadını bu anlamda diğer şairlerle oranla biraz daha görselliği de yani işte elinden, yüzünden, gözünden, hatta kıyafetinden, hatta ayaklarından, ellerinden, parmaklarına kadar her şeyi bu anlamda bir tablo gibi işlediğini söyleyebiliriz. Konuyla ilgili çok ilginç bir noktaya değiniyor bu alanda konuşması yerinde olan bir önemli zat Mehmet Aydın. Diyor ki Cemal Süreyya'nın bu yönelimine yönelik onunla ilgili bir öyküden başlıyor. Babasının Cemal Süreyya'nın ikinci bir eş getirmesiyle birlikte yani üvey bir hanım, üvey bir anne getirmesiyle birlikte ve bu eşin de çok titiz ve didişken bir kadın olmasıyla birlikte kız kardeşinin ondan çok çekmesi ve bu yüzden de kendisinin yaşadığı sıkıntılardan dolayı kadına yönelimi, kadına bakışı yani salt anne veya kardeş bakışından öte bir de üvey anne yaklaşımından dolayı farklı noktalara taşındığını ve kadının bu anlamda ettiği belki titizliğinden dolayı, kardeşine ettiği zulümlerden dolayı veya kötü davranışlardan dolayı veya başka şeylerden dolayı işte çoğaltalım bunu. Daha dikkatli bir bakış ve kadının dünyasını anlamaya yönelik ender cümleler kurabilen bir şair. Yani onu yüceltmek, yani bu anlamda aşkı yüceltmek, kadın temasını yüceltmekten ziyade onun bedenine yönelik de, tabir uygunsa lütfen tabirimi mazur görün, anlatmaya, ifade etmeye çalışıyorum. Onun bedeninden de yola çıkarak, işte parmaklarından da, gözlerinden de, kirpiklerinden de, kulak kıvrımlarından da yola çıkarak başka bir noktaya taşıyan ilginç bir üslubu vardır. Hatta konuyla ilgili kendisine yakıştırılan bir tabir vardır ama ben o kaba yaklaşımı kullanmadan bu şiirin bizlerde oluşturduğu, 8-10 vapuru şiirinin bizlerde oluşturduğu haliyeti ruhiyeye şöyle tekrar sizi götürmek istiyorum. Özellikle sesinde ne var biliyor musun söyleyemediğin sözcükler var derken sesten ev dağınıklığına, küçücük şeylere, banyonun bir, düşünsene banyonun buzlu camına kadar bir şiire sığdırmasına, uykusuz Türkçe gibi mükemmel bir tabire sığdırmasına, tabii bu şiirden yola çıkarak, diğer şiirlerine de bakarak, belki cümlelerime, üvercinkalara, aşklara bakarak, nehirler boyunca kadınlara bakarak, Cemal Süreyya'nın az önce kadınla ilgili ifade etmeye çalıştığım cümleleri doğrulayabilirsiniz. Baktığınızda cümlelerimizin, kurduğumuz cümlelerin yerinde cümleler olduğunu ifade edersiniz diye düşünüyoruz. Bakmak lazım tabii ki, hepsini değerlendirmek lazım. Bugün hangi açıdan değerlendirdik de bu konu aklıma geldi derseniz 8-10 vapurunun okunuştaki hani dün ifade ettiğimi hatırlıyorum. Bazı şiirler vardır, mesela İlhan Berk şiirinden bahsettik. Çok kısa bahsediyoruz biz. Uzun uzun konuşmamız lazım ama program süremiz ona müsait değil. Belki de böyle de bir program, yani fragman niteliğinde bir program olması da yerinde bence. Söylemek istediklerimizi daha kısa sürede anlatıyoruz gibi. Onları sığdırmaya çalışıyoruz, daha doğru cümleler seçebiliyoruz gibi sanki. Böyle değerlendirilebilir. Dünkü söylediğimiz konu neydi? Efendim, hem süre zarfında hem de İlhan Berk şiirinin, okuduğumuz o su şiirinin çok da seslendirmeye müsait olmadığını, aslında şiirin seslendirmeye de ihtiyacı olmadığını çok rahatlıkla söylüyoruz. Her zaman ifade ediyoruz. Şiirin seslendirmeye çok da müsait olan bir etkinlik olmadığını. Hatta daha ötesini söyledik, şiirin buna ihtiyacı olmadığını. Peki biz ne yapıyoruz öyleyse diye sorduğunuzda, işte bu şiirle olduğu gibi bazı şiirler vardır ki özellikle hani kahramanlık şiirleri olarak bilinen veya aşk şiiri olarak bilinen, şiirden daha çok denemeye yakın olan bir form vardır ki onların seslendirilmesi de sanki işte altta uygun bir fonla insanların duygu dünyasına çok daha iyi gelmektedir. daha etkileyici hale gelmektedir. Ama aslen şiir, ben mesela yıllarca şiir okuyan biri olarak savunanlardan biriyim. Aslen şiirin okunmaya, seslendirilmeye daha doğrusu ihtiyacı da yoktur ama geniş kitleler farklı formlarda bunu böyle algıladılar, böyle devam ettirdiler. Çok da aman çok yanlış yapıldı anlamında söylemiyorum ama hakiki şiirin buna ihtiyacı olmadığını çok iyi biliyoruz. Bilmeliyiz de ayrıca. Çünkü şiirin kendisi okuyucusunda başka bir dünyaya açılmasına pencere açan, onun okuyuşuyla, onun duygu dünyasıyla bütünleşen, birleşen boyutları vardır, olmalıdır zaten. Seslendirmede bu yok mudur? Seslendirmeye işin içine katınca yorum girecektir. Şu vardır çünkü, ben mesela okuduğum bu şiirde bazı yerlerde vurgu yapmışımdır, bazı yerlerde yapmamışımdır. Yaptığım yerler tamamen subjektiftir. Hani teknik olarak evet, şurada yapılabilir, burada yapılamaz diyebiliriz ama tekniğin de ötesinde sizin ruhunuza dokunan, sizin kalbinize dokunan bir yer vardır. O yere vurgu yaparsınız ama bilerek ama bilmeyerek. Ama dinleyici bunu burada böyle anlamak durumunda değildir. O başka bir yere vurgu yapılmasını istiyordur. Benim burada vurgu yapmak istediğim yer Uykusuz Türkçedir mesela, en çok etkilendiğimiz yer, ama başkası ev dağınıklığını ifade edebilir. Başkası ise hepsinden de öte diyebilir. Burası daha doğru, katılabilirim sonra. O seste ne olduğu, söyleyemediğin sözcüklerin olduğu konusu belki de herkesi bağlar. Bu anlamda baktığımızda şiirin seslendirilemezliği, ama bir anlamda seslendirilirse de çok da şiir değerinden kaybetmeyeceğini, hatta hiç kaybetmeyeceğini şiirin aslı orada. Ama okuyucuyu şiirle baş başa bırakmak, o dünyada gezinmesine, o dünyada var olmasına, o dünyada değerli dostlarımız kendisine yer bulmasına, kendisine ait kelimeler, cümleler, kavramlar bulabilmesine kapı aralaması münasebetiyle bence seslendirilmesinden ziyade okunması daha evladır. Ama bu şiir sesten başlıyoruz çünkü seslendirme. Ve sesinde özellikle söyleyemediğiniz bir şeyler varsa, değil mi, öyle düşünün, seslendirilmeye de çok müsait. Ayrıca Aradolu Türkçesiyle ve belki de yeni yetişen, gelişen, bu anlamda şiir tutkusuna, şiir sevgisine yeni alışan veya kalbine böyle bir sevda düşen gençlerimize ön ayak olur. Evet, böyle şiirler de var. Ve bu şiirlerden yola çıkarak ben şiir sevgimi, bilgimi, ilgimi geliştirebilirim diye düşünebilir. Belki buna faydası olabilir işte. O yüzden okuyoruz. Bugün Cemal Süreyya'dan bahsettik, bahsetmeye çalıştık. Bizim penceremizden nasıldı? Sorusuyla. Soru yoktu ama bu soruyu biz sorduk, biz devam ettik. Cemal Süreyya değerli dostlarımız daha çok garipçiler diye, garip akımı diye bilinen akıma tepki olarak doğduğunu bildiğimiz ikinci yeni denilen kuşağın en önemli temsilcilerinden biri. Bana da soracak olursanız bence de çok önemli bir temsilci. Bu temsilcinin yazdığı şiirler beni ilk gençlik yıllarımda Sezai Karakoç ustayla tanışmamız münasebetiyle, tabii şiirlerini kastediyorum, şiirlerini çok genç yaşta tanışmamız, erken yaşta tanışmamız münasebetiyle hemen o kuşağıda işte Cemal Süreyya'lar, Edip Cansever'ler, Cahit Zarifoğlu'lar gibi o dönemin o kuşağın şairlerini de bilmemize, şiirlerini okumamıza vesile oldu. Hamdolsun. Bugün aklımıza bunlar geldi. Şunu düşünebiliriz. Cemal Süreyya'dan bu kadar mı bahsedeceksiniz? Biz sizin dudaklarınıza bir bal çaldık. Siz alın kitaplarını. Siz alın Karakoçlardan, Berklerden, efendim Turgut Uyarlardan, Süreyya'lardan, Canseverlerden alın. Daha iyi noktalara taşıyın ama önce bilin değil mi? Açalım bakalım, özümsemeye ve şiirin dünyasına girmeye çalışalım. İnanınız şiirin dünyası diğer edebi formların yanında bir başka alemdir. Bunu az çok karalamaya çalışan biri olarak da söyleyebilirim rahatlıkla. Öyleyse sevgili genç kardeşlerim, sevgili gencecik kardeşlerim, çocukluktan gençliğe geçmeye çalışan, o süreci yaşayan kardeşlerimiz de şiirle inşallah bu vesileyle güzel örneklerle tanışırlar. Güzel örneklerle tanışırsanız bu anlamda size çok güzel şeyler kattığını ben kendi hayatımdan söyleyebilirim. Belki kötü başlanıp iyi devam edebilir. Böyle bir kesinlik yok diyebilirsiniz. Evet, haklısınız, kesinlik yok ama iyi başlarsak böyle çıtayı bir anlamda bir kademe yükseltirsek o çıta yükselip gidiyor. Kötü başlarsak daha kötüye, kötü başlarsak iyiye, iyi başlarsak kötüye, iyi başlarsak iyiye daha iyiye doğru bir gidiş söz konusu mudur? Böyle bir denklem kurabilir miyiz? Bunların dördü de geçerlidir. Kişiden kişiye değiliz. Değişir. Bugünlük bu kadar. Peki, sevgili Kasım, 810 vapuru ve sesimde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var deyince aklına. Ada vapuru falan gelmesin sakın. İnşallah güzel bir şey gelmiştir. Sesin gelir uzaktan. Sonra ne olur sesin gelir uzaktan? Hatırlıyor musun sonrası? Sesin gelir uzaktan geldi. Bu güzel şarkıyı sizlere armağan ederek bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi söylemiş oluyoruz. Yarın yine aynı saatte gün akşam oldu da sizlerle birlikte olmak ve bu zaman zarfında canlı olarak sizlerin macerasına ortak olmak istiyoruz hem de şiirle. Hoşçakalınız. Yarın görüşmek ümidiyle.
Anlaştım rüzgar ile etme son ayrılık diye. Sesim gelir uzaktan, gel diye, gel, gel diye. Ağlayırım sen diye, bilirim sen de ben diye. Adım düşmez dilimden, okurum türkü diye. Anlaştım rüzgar ile esme son ayrılık diye. Anlaştım rüzgar ile esme son ayrılık diye. Sesim gelir uzaktan, gel diye, gel, gel diye. Ağlayırım sen diye, bilirim sen de ben diye. Adın düşmez dilimden, okurum türkü diye. yanlaştım rüzgar ile, esme son ayrılık diye. Sesim gelir uzaktan, gel diye gel gel diye. Ağlayırım sen diye, bilirim sen de ben diye. Adım düşmez dilimden, okurum türkü diye. Anlaştım rüzgar.